Ayrım 19.
Hille'de ev kedisi olunacaksa, Arthur bunu hiç salık vermiyor. Bizim sahiplerimiz gibi olanlardan bucak bucak kaçmak gerekirmiş. Çünkü bunların başı sık sık belaya girer ve sık sık yer değiştirirlermiş. Hele de memleket dedikleri o ülkede burunları boktan hiç çıkmazmış. Gitgide de küfürbaz oluyor bu Arthur. Bağımsız, yetişkin erkek kedi olmayı kaba ve küfürbaz olmak sanıyor nedense. Düşünüp hatırladıkça içi daha kötü sıkılmaya başladı. Bazen kızıyorum ama galiba Arthur haklı. İlle de ev kedisi olunacaksa benim ilk sahiplerim gibi normal insanların kedisi olmalı. En azından ikide bir oraya buraya dönmekten söz etmeyen yerleşik birilerini bulmalı. Safi Nazlı hep öyle derdi. Şöyle evden işe, işten eve giden akıllı uslu sahiplere düşemedim diye yakınırdı hep. Vakit geçirmek için mutfağa doğru seyirtip süt ve yemek kabının başına çöktü. Mırırır, güzel. Nasılsa tam yağlı süt almışlar. Ama yemek bayatlamış dün geceden kalma. Hanım geceden kalan yemeği yeniden şöyle bir karıştırınca fark etmeyip yiyeceğimi sanır. Ama hep aldanır. Yemek tabağını patisiyle itiştirip süte birkaç dil attı. Hiç de aç olmadığı halde sırf muzurluk olsun diye iki art ayağının üstüne kalkıp kedi mamalarının durduğu dolabın kapağını tırmalamaya başladı. Boşuna. Kimse gelip yeni bir kutu mama açmaya niyetlenmedi. Tabağında yemeğim var. Bu kadar kibar olma. Her şeyi yemeye alış artık yavaş yavaş diye içerki odadan söylendi hanıma. Benim kızım kibardır, öyle alıştı. Ben ona ne yapar yapar sevdiği kutu mamalarından bulurum. Orada da dedi bey. Mau anlaşıldı. Hep aynı hikaye. Yine şu gitme olayı. Artık ne yapacaklarsa yapsalar da kurtulsak. Odaya girip her zamanki koltuğunda elinde bir kitapla oturan hanımın kucağına atladı. Kendini kadının dalgın ve yumuşak okşamalarına bıraktı. Bu ılık kucak, bu tanıdık koku, bu becerikli ve sevecen okşayış, hepsi alıştığım, kolay kolay vazgeçemeyeceğim şeyler bunlar. Bu sabah bizimkilerden mektup geldi dedi kadın dalgın bir sesle. Artık gelin diyorlar. Ortalık yine pek karışıkmış. Bir mahşer yeri burası. Her şey, herkes ayakta. Hiçbir şeyin ne olacağı belli değil. Ama belki de tam da böyle olduğu için insan yaşadığını hissediyor. Hayata daha bir sıkı yapışıyor diye yazıyorlar. Durdu. Sonra kendi kendine söylenircesine fısıltıyla mırıldandı. Belki inanmayacaksın, belki de kızacaksın ama korkuyorum. Bunca yıl en büyük özlemimiz neredeyse tek amacımız dönüş. Şimdi tam eşiğe geldiğimizde dönmekten korkuyorum. Düşün ki bir gün sürgün bitecek. Kediler gibi dört patimizle sapsağlam basacağız toprağa. Kendimizi güvenlikte hissedeceğiz. Yabancılıktan, iğretilikten, boşluktan kurtulacağız. Korkunu anlıyorum ama... Hayır anlamıyorsun diye kocasının sözünü kesti kadın. Sürgünün bitmediğini, belki de asıl şimdi, hedefe vardığımızı sandığımız anda başlayacağını anlamıyorsun. Bütün yaşadıklarımızdan sonra şimdi kendimi zamanda sürgün hissediyorum. Tarihin bu köşesinden, bu anından kovulmuş, kaçmış, eski uzak bir zamana sığınmış gibiyim. Zweig, Brezilya sürgününde intihar etmeden önce yazdığı mektupta buna benzer bir duyguyu anlatır. Ne kadar uzaklaşılırsa uzaklaşılsın, kaçılamayacağını, mekanda sürgünün insanı kurtaramayacağını. Ve Hockner, intiharından birkaç saat önce, bahçesindeki gülleri budar, sükunetle, özenle, hiçbir şey yokmuş, hiçbir şey olmayacakmış gibi. Adam karısının yüzüne sevgi ve dikkatle baktı. Ne ilgisi var diye sordu tedirginlikle. İlgisi var, hem de çok. Yaşamaya değer olan nedir sorusuna yanıt bulamadığın ya da bulduğun yanıt, örneğin gülleri budamak seni doyurmadığı, kandırmadığı anda kişinin önünde tek bir yol, tek bir seçenek kalıyor. İnsanın belki de en büyük yeteneği sorunun mutlak yanıtı olmadığını bildiği halde yine de hayatı yaşanmaya değer kılan yanıtlar bulabilmesi. Ben bize yaşama ve savaşma gücü veren eski yanıtlarımızın hala geçerli olduğuna inanıyorum. Bu yanıtların doğru olduklarına inanabilmek ise içinde yaşadığımız bu toplumda, bu çevrede mümkün değil. Ya da en azından çok zor. Bizimkilerin de mektuplarında anlatmaya çalıştıkları gibi günlük hayatın bile sorun olduğu, hayatın anlamının değil de kendisinin çözüm beklediği bir ortamda, bugünlerde buralarda yanlış oldukları günün 24 saati kora halinde tekrarlanan o yanıtlar hala doğru ve geçerli. Ben yanıtlarımı yitirmek istemiyorum. gül budamayı da bilmem aslında. Dönüş, doğru olduklarını düşündüğüm yanıtlarımı korumanın da bir yolu benim için. Uğruna savaşacak bir şeyler yapabilmek kurtarıcılık. Hayır, kurtarıcılık değil. Kurtarıcıların bırak kurtarmayı, kendilerini bile kurtaramadıklarını, öyle kesin bir kurtuluş olmadığını artık biliyorum. Ama insanı daha güzel, daha mutlu, daha özgür kılacak küçük şeyler, küçük kavgalar, küçük zaferler. Zaten gökyüzünü fethi çıkmaya yaşımız da el vermez artık. Bütün bu sözler bir yana, bu eğretilikten bıktım usandım. Kendi toprağıma, köklerime dönüp yerleşik olmak istiyorum. Nina, hanımının kucağında konuşmaları izlemeye çalışırken, "Mau, işte sonunda akıllıca bir söz, bunu anlamak mümkün," diye düşündü. Yerleşiklik güzeldir. Ben de bu evde, burada yerleşiktim ve mutluydum. Ama şimdi, birden içinden bu konuyu evde değil de dışarıda, bir zamanlar o kadar sevdiği sokaklarda, bakımlı bahçelerde, açık havada düşünme ihtiyacı duydu. Hanımının kucağından yere atladı, sokak kapısına doğru koşup kapıyı tırmalamaya başladı. "Şu içgüdü denilen şey ne kadar güçlü," dedi bey. "Bak, o kadar korkuyordu dışarı çıkmaktan, ama Mart gelince ameliyatlı haliyle bile dayanamadı. Önce evin kapısını, sonra birkaç basamak inip sokak kapısını açtı. Dönünce hemen miyavla ha," dedi. "Yoksa merdiven aralığında köpeklere yakalandın mı vay haline. Bu kez postu kurtulamazsın artık. Bizim oranın köpekleri olsaydı ilk seferinde de kurtulamazdın ya. Bunlar uyuşuk ev köpekleri. Kalıplarına bakan bir şey sanır ama iş yok. Bizde olsa köpek kediyi ensesinden tuttuğu gibi bir silkeler, o anda hık. Boyun omurgası çıt dedi mi bitti. Bir anda hıkmış meşhum adam. Peki neden beni böyle canavarların yaşadığı bir yere götürmek istiyorsun ille?" Açılan sokak kapısından dışarı fırladı. Kaldırımın kenarında durup çevreye bakındı. Baharın habercisi çeşit çeşit kokular balkondan da duyulabiliyor ama bu ufuk genişliği, bu güzel sonsuzluk ve hafiflik duygusu, bu titreşimler, itiraf etmek gerekir ki evin içinde yaşanamıyor. Havayı iyice koklayıp tehlike olmadığına karar verdikten sonra alçak duvarın üstünden yandaki evin bahçesine, oradan bitişik bahçeye, oradan da çocukların çığlıklar atarak oynadığı büyük bir iç avluya atladı. Havayı her koklayışında, her bıyık ölçümünde, her kedi adımında, beyninin derinliklerinden çoktan unuttuğunu sandığı biçimler, renkler, kokular, titreşimler çıkıyor, birleşip bütünleşip anılara dönüşüyordu. Şuradaki boş arsaya iki katlı güzel bir ev yapılmış. Yandaki kırmızı tuğla evim, parlak siyah tüylü, kalın enseli kurt köpeğinin kokusu artık duyulmuyor. Kulübesini de kaldırmışlar bahçeden. Köşedeki evde oturan yapayalnız yaşlı adam da yok artık. Yaşlılara yardım kurumunun arabası her öğlen penceresinin içine alüminyum kağıda sarılı bir pakette günlük yiyeceğini bırakırdı. Ne adam ne de paket var şimdi. Bahçelerden birinde güneş ışınlarına doğru uzanmaya çalışan sarı mor çiğdemlerin arasında durdu. Nemli ve gebe toprağın baş döndürücü kokusunu derin derin içine çekti. Bıyıklarını oynatarak çevredeki binbir kokunun karışımı havayı çözümlemeye çalıştı. Koku yumağının içinden kedi kokularını ayırt etti. Tanıdık tanımadık, irili ufaklı, dişi erkek birçok kedi. Birden beyninin içinde bir fırtına koptu. Kıvılcımlar, şimşekler çaktı. Kedi beyni bir an pırıl pırıl aydınlanır gibi oldu, sonra yine karardı ve karıştı. Bir şeyler hatırlıyor ama ne hatırladığını tüm çabalarına karşın bilince çıkaramıyordu. Bir koku, bir renk, bir duygu, bir anı beyninin kıvılcımlarına çarpıyor, sonra karmakarışık labirentlerde kayboluyordu. Oturduğu yerden kalkıp bir yay gibi gergin, bütün duyuları sonuna kadar açık durdu. Sonra bahçelerden bahçelere, duvarlardan ağaçlara atlayarak kendinin bilmediği bir yere doğru koşmaya başladı. Koşuyor, koştukça kafasının içindeki karanlıklar dağılıyor, karanlık dehlizlerin ucunda soğuk bir ışık yanıp sönüyordu. Işık büyüdü büyüdü, kafasındaki karanlıkları yenip beyninin içini ve tüm kedi benliğini aydınlattı. Atladığı son duvarın üstünde durdu ve ardındaki bahçeye baktı. Uzun ve soğuk bir kışın solukluğu, renksizliği, uykusu henüz dağılmadığı halde bahçe her zamanki gibi bakımlıydı. Havuz çoktan temizlenmiş, tül kuyruklu nazlı kırmızı balıklar ve uçuk renkli nilüferler için hazırlanmıştı. Havuz başının cüceleri henüz çiçek açmamış alp gülleri, ilk hercai menekşesi ve lale tahları, her şey eskisi gibi, her şey yerli yerindeydi. Parsifal, şık villanın ahşap oymalı, sarı pirinç tokmaklı kapısının hemen önünde, mermer merdivenlerin üstünde oturuyordu. Nina onu kokusundan tanıdı ve bahçeleri, duvarları, yolları, ağaçları aşarak hangi kokuya doğru koşmuş olduğunu sonunda kavradı. Oradaydı işte. Yanına gitmek, kucağına atılmak için duvardan aşağı atlaması yeterliydi. Nina nefesini tutarak hareketsiz durup Parsifal'e baktı. Yağ bağlamış, yaşlı hantal bir kedi vardı billur köşkün mermer merdivenlerinde. Bir tek gözleri, bir de kokusu aynı kalmıştı. Sanki Parsifal ölmüş de postunu samanla doldurmuşlar gibi geldi Nina'ya. Elinde olmadan hafifçe miyavladı. Parsifal diye fısıldadı yavaşça. Kedi başını hafifçe oynatarak havayı kokladı, huzursuzlandı, tülleri ürperdi. Parsifal diye yineledi Nina. Beni tanımadın mı Parsifal? Parsifal o zaman duvarın üstüne bakıp Nina'yı gördü. Bakışları, kokuları, titreşimleri, duyguları havada karşılaşıp çarpıştılar. Sonra şişman yaşlı hayvan, bedeninin hantallığından hiç beklenmeyecek bir çeviklikle yerinden sıçradı, açık pencereden içeri atlayarak billur köşkün ışık prizmalarında kayboldu. Nina hala duvarın üstünde hareketsiz oturuyor, olup bitenleri kavramaya çalışıyordu. Belki de bir hayal, bir düştü diye düşündü kendi kendine. Ama nasıl olur, kokusunu duydum, gözlerini, bıyıklarını, titreşimlerini hissettim. Belki de kaçtı benden, onu hep eskiden olduğu gibi genç, yakışıklı, güçlü haliyle hatırlayabilmem için kaçtı. Belki de gerçekte hiç yaşamadı Parsifal. Belki yalnızca çocuğun masallarında, billur köşk efsanelerindeydi. Duvardan aşağı atladı. Koklaya koklaya evin yolunu bulmaya çalışırken, yüreğinde büyük bir boşluk ve bu güzel güne yakışmayacak bir kederle hanımının sürgün konusundaki sözlerini hatırladı. "Kendimi zamanda sürgün hissediyorum," demişti kadın. Nina onun ne demek istediğini anlar gibi oldu. "Ben de onun gibi zamanda sürgünüm artık," diye düşündü. Kendini hanımına her zamankinden daha yakın hissetti. Ona bir an önce kavuşmak için eve doğru koşmaya başladı. Köpeklerin saldırısına uğramadan kazasız belasız eve döndüğünde hanımı her zamanki gibi taktuk bir şeyler yazıyordu. Gidip sevgiyle onun bacaklarına süründü. Kendini çok kederli, çok çaresiz hissediyor, sevilip okşanmak, avutulmak, İnsan kokusunun güvenliğini koklamak istiyordu. "Pek az kaldın dışarıda," dedi hanımı. "Kedi arkadaşlar yok muydu?" "Zavallı pisiçiğim benim. O köpekler bir yandan, ameliyat bir yandan, sokaktan zevk alacak hal bırakmadılar sende." Nina atlayıp kadının kucağına yerleşti. "Ne yazdığımı anladın galiba. Yoksa okumadı mı öğrendin? Bir bu eksikti." O zamana kadar kadının yazdıklarıyla hiç ilgilenmemişti. Ama hanımı böyle deyince merak etti. Kadının kucağında doğrulup kağıtlara bir göz attı. "Oo, mır mır mır. Kedilerle ilgili bir şeyler, mavu. Hem de bizim kedi çevremizle ilgili. Baksana Nina. Gece, kirli, Arthur falan," diye yazmış. Şu kadın sonunda doğru düzgün, ciddi bir şeyler yazmaya başlıyor galiba. Hanımının kucağından yazı masasına bir köşeye yığılmış sayfaların üstüne atladı. Kağıtları patisiyle karıştırdı. "Dağıtma kağıtlarımı. Daha numaralamadım bile." Nina patisiyle ve burnuyla itiştirerek üst üste duran kağıt tomarının ilk sayfasını buldu. Sayfanın en başına büyük harflerle "Sürgün kedileri" yazmıştı. Ne kadar hoş. Gerçekten de bizi yazıyor bu kadın. Ne yazık ki insan yazısıyla ve insan dilinde. Çok az kedi anlayabiliyor. İyi bir şeyse çevirebilir belki. Bu haberi bizimkilere yetiştirmeli hemen. Sonra aklına geldi ve hüzünlendi. Bir tek kirliyi iletebilirim. Belki bir de Arthur'a, ama ötekilere ulaşmak artık mümkün değil. Sahibinin yazdıklarını gece uyuduktan sonra rahat rahat okumaya karar verdi. Bakalım doğru yazmış mı? Hiç sanmam. Kedileri ne kadar severse sevsin, ne kadar iyi anladığını sanırsa sansın, hiçbir insan onları gerçekte oldukları gibi anlatamaz. Kedilere insan gözleriyle, insan duygularıyla baktın mı, insan gerçeğini görürsün ancak. Aslında hiçbir yaratık bir başka türü tam anlamıyla anlayıp anlatamaz. Örneğin bizler sahiplerimizin sırlarını bulmaya, onları anlamaya çalışıyorduk. Kenardan köşeden bir şeyler yakaladık belki, ama onların gerçeğine varamadık. Mutfağa gidip tabağında kalmış yemek kırıntılarını yaladı. Kafası meşgul olduğu ya da ne yapacağını bilemediği zamanlar büyük bir açlık duyardı hep. İçeriden, odadan daktilo sesleri geliyordu. Sürgün kedilerini daha bitirmemiş demek diye düşündü. Bakalım hikayenin sonu nasıl bağlayacak? Hangimize nasıl bir son, nasıl bir kader biçecek? Gece olup da el ayak çekildikten sonra yazı masasının üstüne çıktı. Özenle üst üste yığılmış kağıtları, karanlıkta fosfor gibi parlayan gözleri, durmaksızın titreşen pembe burun delikleri ve kara bıyıklarıyla okumaya başladı. Okudukça ilgisi artıyor, hele kendinden söz edilen bölümlerde içi bazen sevgi, bazen öfke, bazen neşe, bazen de hüzünle doluyordu. Kimi zaman fena değil, hiç fena değil, umduğumdan da çok daha iyi diye miyavlıyor, kimi zaman kağıtların kenarlarına kedi yazısıyla halt etmişsin, sen öyle san. O kadar da atma, buna hakkın yok, yazıklar olsun gibi öfkeli notlar düşüyor, yer yerde eleştirilerini kağıtlara attığı tırmıklar ve diş darbeleriyle perçinliyordu. Sabaha karşı şafak vaktinden önceki o koyu kızıl karanlıkta son sayfanın son satırını da okuyup bitirdikten sonra kağıtların üstüne uzanıp düşüncelere daldı. Sahibinin yazdıklarını beğenip beğenmediğine bir türlü karar veremiyor, eksik bir şeyler olduğunu seziyor ama ne olduğunu bulamıyordu. Sahibinin yazdıklarını, kendi notlarını, duygularını bir kez daha gözden geçirdi. Sonra öykünün üstünde sürgün kedileri yazan ilk sayfasına koku harfleriyle düşüncelerini yazmaya koyuldu. Hanımımın yazdığı öyküde kedilere ilişkin dişe dokunur yeni bir şey yok. Ama insanları yakından tanımak ve anlamak isteyen kediler için yararlı bir yazı. Sürgün kedilerini okuduktan sonra hanımıma ve arkadaşlarına acıdım biraz. Hayatlarının sandığından da güç olduğunu anladım. Ama şimdi belki de anladığım için onları eskisinden çok seviyorum. Hanımımın kedileri anlattığını sanırken aslında kendini ve kendi gibileri anlatması edebi açıdan büyük bir eksiklik. Bu belki de onun kötü bir yazar olmasından, yeteneksizliğinden değil de insan denen yaratığın kendine dönüklüğünden, ben merkeziliğinden, doğayı ve hayatı bütünlüğü içinde kavrayamamasından kaynaklanıyor. Kitap kedi diline ve koku harflerine çevrilebilse İnsanları tanımak için çok yararlı bir metin olabilir. Yazı masasının üstünden aşağı atlarken bu çeviri işini en iyi kirli yapar diye düşündü. Ben de yardım ederim ona. Her zaman yaptığı gibi kaloriferin önünde duran sepetine girmedi uyumak için. Bir an çocuğun odasıyla sahiplerinin yatak odası arasında kararsız durdu. Sonra yumuşak sessiz adımlarla sahiplerinin uyuduğu odaya doğru yöneldi. Kadın ağzı hafifçe açık, saçları yastığın üstüne dağılmış, kocasına sokulmuş uyuyordu. Nina o zamana kadar hiç bu kadar derinden duymadığı bir sevgiyle baktı ona. Adam hafif hafif horluyor, düşünde gördüğü bir düşmanı kovmak istermişçesine başını bir o yana bir bu yana çeviriyor, uykusunda inliyordu. Nina onları uyandırmamaya dikkat ederek ikisinin de yanaklarını hafifçe yaladı. Seviyorum onları diye düşündü. Kendim bile fark etmediğim kadar çok seviyorum. Korkuyorum demişti kadın. Nina onun korkuyorum derken sesinin nasıl belli belirsiz titrediğini, gözlerinin içinden, yüzünden nasıl bir bulut geçtiğini hatırladı. Adam korkuyorum demedi ama bence o daha fazla korkuyor. Hala doğru ve geçerli olduklarına inandığı yanıtlarının yanlış olduğunu görmekten, dönüşte bulacağını sandığı şeyleri bulamamaktan korkuyor. Korkuyorlar ve haklılar. Kucaklarına sığınacakları, kokusuyla rahatlayacakları bir sahipleri bile yok. Şu kocaman dünyanın ortasında yapayalnızlar. Yatağın ayak ucuna, ara sıra yatmasına izin verilen köşeye büzüldü. Kuyruğunu bedenine dolayıp ve başını göğsüne gömerek kara bir yumak oldu. Onları bırakmayacağım diye geçirdi aklından. Biraz önce hanımın yazdığı kitabı kedinin çevirebileceğini düşünürken ben de ona yardım ederim diye mırıldanmıştı. Aklının, duygularının bu kadar önünde koşmasına şaştı. Gitmekten ne kadar korkarsa korksun, sahipleriyle birlikte dönmeye çoktan karar vermiş demek. Hayır, onları bırakmayacağım. Yıllar sonra eski topraklarına yeniden kök salmaya çalışırlarken, onlara yardımcı olacağım. Sürgünlerinin bir parçasıyım ben. Onlardan ayrılmayacağım. Sonra Parsifal'i hatırladı yeniden. Artık Parsifal'i bütünüyle yitirdiğime göre, beni buralara bağlayan hemen hemen hiçbir şey kalmadı. Hanımım insanı bir yere bağlayan sevgilerdir, ilişkilerdir, ortak anılar, ortak sevinçler, kederlerdir der. Haklı. İnsan sıcağı ve kokusuyla güzel, derin bir uykuya dalmadan önce, insanların sırlarıyla Parsifal'in sırrı aynı olabilir diye düşündü. Gördüklerini sandıkları ama nerede gördüklerini bir türlü hatırlayamadıkları billur sarıyı arıyorlar hayatları boyunca. Sonra bir gün tam yeniden buldukları anda kendi yanılgıları yüzünden sonsuza değin yitiriyorlar onu. Belki de asıl önemli olan bulmaktan çok aramak. Düşüncelerini anlamlı ve derin buldu. Ertesi gün uyanır uyanmaz Sürgün insanları başlıklı bir kitaba başlamaya karar verdi. Kedinin, kadının ve adamın uykuları biten geceye söken şafağa karıştı. Her biri kendi düşlerine sarılıp uykularında inlediler. Of dedi kadın. Anacığım diye mırıldandı adam ve kedi bir kulağını bir patisini sinirli sinirli oynatıp mev diye miyavladı. Ne çok kar yağdı bu kış. Kirlinin o soğuk kuzey ülkelerinde bile görmediği kadar çok ve oralarda bile rastlanmayan güzellikti. Erken açan badem ve erik baharları dondu. Kış bitmek, tükenmek bilmedi. Bizim oralarda bile düzelmişti hava ben gelirken dedi kadın. Gerçekten de dedikleri kadar var galiba. Dünyanın iklimi tümden değişiyor. Sahibi üstünde kalın yün battaniye arkasında yastıklarla yattığı divandan kedinin hiçbir şey anlamadığı açıklamalar yaptı. Ekoloji dengi, kozmik felaket, ozon deliği, fiziksel yasalar, mutlak pozitivizmin acı sonuçları, Çernobil, sera etkisi gibi anlamsız sözcükler uçuştu havada. Bir dili gerçekten öğrenmek ne kadar zor diye düşündü kirli. Ama sorun belki de yalnızca dil değil. Hanımının bilgisine aklına bir kez daha hayran oldu. İnsan olsaydı hanımı gibi olmak isterdi. Çernobil felaketinin haberi geldiğinde bendeydiniz. O gün ağlamıştın hatırlıyor musun diye sordu konuk. Nasıl hatırlamam. Sonradan çok düşündüm. İçime doğmuştu sanki olacaklar. Çernobil kötü bir olaydı, bir felaketti, müthiş bir tehditti. Ama ben o gün bambaşka bir şeye yanılgımızı ağlamıştım. Çernobil'deki patlamaya kadar en başta ben, hepimiz, nükleer santrallerin genelde tehlikeli ama sosyalist ülkelerde tam bir güvenlik içinde olduğunu savunmuştuk. Öyle inanmıştık. Biliyorsun, buruşmaz, kırışmaz, her türlü yanılgıdan, yanlıştan arınmış sosyalizm. Sonra Çernobil geldi, sonun başlangıcı. Ben o gün asıl kendi yanılgılarıma, bu yanılgılar karşısında çaresizliğimi ağlıyordum. Sonra kaç Çernobil patladı kafamızda. Dünya gümbür gümbür çatladı. Neredeyse buna bile alıştık, kanıksadık. Kirli, gürül gürül yanan şöminenin hemen önünde yatıyor, alevlerin sıcaklığını bütün bedeninde hissettikçe keyifle mırıldanıp, yattığı yerde patilerini uzatarak küçük küçük geriniyordu. Şuna bak dedi konuk, keyfine diyecek yok. Evet, ateşi çok seviyor. Bazen o kadar sokuluyor ki tüyleri alev alacak diye ödüm kopuyor. Ama bu koca eski evi ısıtmak için soğuk günlerde en iyi, en ucuz çözüm yine de şömineyi yakmak. Hanımı bir süredir yatıyordu. Yorulmaması, üşütmemesi, ateşli hastalığa yakalanmaması, kendine dikkat etmesi gerekiyordu. Kirli bütün bunları evdeki konuşmalardan anlamıştı. Pek yüksek sesle herkese söylenmeyen bir şeyi daha anlamıştı. Hanımının yavrusu olacaktı.